Hayırlı akşamlar sayın izleyicilerimiz. Bu akşam da Harun Yahya TV ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Yanımda değerli konuklarım Sayın Doktor Cihat Gündoğdu ve Sayın Oktar Babuna var. İyi akşamlar efendim
İyi
sizlere
akşamlar.
De.
İyi akşamlar.
Nelerden konuşmak istersiniz bu akşam?
Güzel konular var. Bir kere Darwinizm tabii çok gündemde tutulması gereken bir konu. Malum neden olduğu. İkincisi bu gece şeyden bahsedebiliriz. Atomun yapısı, evrenin yaratılışı, kainatın yaratılışı. Bunlar da çok özel, yani Allah'ın iman hakikati olduğu için böyle özel, yaratılıştaki çok büyük deliller. Bunlardan bahsedebiliriz. Hatta değil mi? Atomun evet. Yapısıyla da başlayabiliriz.
Evet. Şimdi şu çok önemli. 20. yüzyılın sonlarına doğru özellikle bilim dünyasında yeni bir kavram telaffuz edilmeye başlandı. Hassas ayar denen. Hassas ayar yani deniyor ki kainatın neresine bakarsak bakalım küçükten büyüğe, mikro dünyadan makro dünyaya bir defa çok ince bir ayar var deniyor. Ve bunu insanlığın var olması için, hayatın var olması için özellikle ayarlanmış bir ortam olduğu ifade ediliyor. Hatta bunun kelime karşı antropik principle, yani insani ilke adı da kullanılıyor bunun için. Ve nereye bakarsak bakalım, yani atomun yapısı da çok hassas bir şekilde ayarlanmış. Kainatın işte gezegenlerin birbirlerine olan uzaklıkları, işte bakıyorsunuz yine aynı şekilde işte galaksilerin birbirlerine olan uzaklıkları, açıları, hatta işte dünyanın ekseni mesela kaç derece olduğu, hepsi bunun içinde çok hassas bir şekilde ayarlanmış. Neden diye bakıldığında insanın yaşaması için uygun ortam olması açısından ayarlanmış. Ayarlanmış olan bir şey de tabii ki yaratılmış anlamına gelmiş oluyor. Bütün bu kadar hassas ayar bir arada tesadüflerin sonucu olamayacağına göre tabii ki üstün bir akılla, sonsuz bir kudretle yaratılmış, Allah'ın yarattığı anlamına gelmiş oluyor. Atom evet. O yüzden atomla başlayabiliriz.
Evet, atom hakikaten o kadar ufak bir şey ki, yani milimetrenin 10 milyonda biri büyüklüğünde bir yapısı var atomun. Ama atomun yapısı bizim böyle tahmin ettiğimizden biraz daha değişik. Onunla ilgili bir kısa filmimiz var. Onunla başlayalım. Şimdi burada bakın atom böyle düşünülür ama bu şekilde değil aslında. Bir kere bu yapı, yani atomun yapısını yansıtmıyor bu kitaplarda, çizimlerde gördüğümüz. Bakın çekirdek var. Çekirdeğin etrafında elektronlar dönüyor ama elektronlar burada olduğundan da çok daha ufak. Hatta bir elektronu bir bilya gibi düşünürsek çekirdek 1 kilometre uzaklıkta oluyor. O kadar büyük bir mesafeyle evet. Ve ufaklıkla aralarında bir mesafe var. Atomun yapısı renkli de değil. Atomik düzeyde bir renk de yok. Bakın renksiz. Çünkü ışık yok. Atomun içinde ışık da yok. Bizim bildiğimiz anlamda. Dolayısıyla karanlık ve büyük bir boşluk var. Elektronlar da çekirdekten çok daha uzakta. Bakın gösterecek şimdi. Bir örnek veriyor. Mesela bir bilgisayar ekranında bir çekirdeği düşündüğümüz zaman burası New York'un Manhattan adası. 32 blok ötede, yani birkaç kilometre ötede oluyor elektron.
Yaklaşık 200 metre tabii.
Yok, 200 metreden fazla. Birkaç kilometre ötede oluyor. Yani bu şeyde düşündüğümüz zaman. Çünkü Manhattan'ın şeyi çarpı birkaç kilometre. Dolayısıyla arada çok büyük bir boşluk var. Hatta o kadar büyük bir boşluk ki atomun çekirdeği, atomun hacminin yaklaşık 10 milyarda birine eşit. Yani şöyle düşünebiliriz. 10 milyar metrekarelik bir ev düşünelim. 10 milyar metrekareye yayılmış böyle, dayanmış, döşenmiş. Bunu size 1 metrekareye indirin deseler yapılabilir mi böyle bir şey? Yapılamaz. İşte bunu sağlayan, atomun çekirdeğini bu kadar ufak bir şekilde bir arada tutan bir güç var. Buna güçlü nükleer güç deniyor. Güçlü nükleer güç birbirini normalde iten protonlardan ve elektronlardan oluşuyor, biliyorsunuz atomun yapısı. Protonlar artı yüklü. Bu elektromanyetik güçten kaynaklanıyor. Şimdi fizikçilerin söylediği 4 tane temel güç var. Bakın. Güçlü nükleer güç, zayıf nükleer güç, elektromanyetik güç ve yer çekimi. Yani evrende var olan 4 temel güç bunlar. İşte çekirdeği bir arada tutan güçlü nükleer güç. Bu o kadar güçlü ki normalde protonlar artı olup da birbirini ittiği halde elektromanyetik güç dolayısıyla 100 kat daha büyük olduğu için bir arada tutuyor bunu.
Dağılmalarını engelliyor.
Evet. Hatta bir arada tutmasını sağlayan, bakın parçacıklar da keşfedildi. Şöyle ki, şimdi protonların o kadar ufak bir yapısı var ki, şimdi şöyle bir örnek verelim. Çekirdek dedik 10 milyarda biri büyüklüğünde değil mi atomun hacminin? Atomun büyüklüğü milimetrenin 10 milyonda biri. Yani bu çok çok ufak bir şey. Akıl böyle kavrama sınırlarını zorlayan bir şey. Protonlar da milimetrenin katrilyonda biri büyüklüğünde. Yani o kadar ufak yapılar ki bunlar, böyle aklın gerçekten kavrama sınırlarının ötesinde. Protonları bir arada tutan gliyon diye bir parçacık olduğu ortaya kondu. Tabii bunlar ancak hesaplarla, çünkü görmek mümkün değil bunları. Görmek ya da hissetmek, algılamak mümkün değil. Gliyon denen böyle yapıştırıcı parçacıklar var. Bunlar da milimetrenin 1000 katrilyonda biri büyüklüğünde. O kadar ufak yapılar ki, ama muazzam bir denge ve nizam ve intizam var. Çünkü şundan dolayı, bakın atomun biraz önce gördük. Elektronlar çok büyük hızlarla çekirdeğin etrafında hareket ediyorlar. Saniyede 1000 ile 100 bin kilometre arası. Şimdi düşünelim, atomun büyüklüğünden bahsettik. Dedik ki milimetrenin 10 milyarda biri büyüklüğünde bir alanda, değil mi, atomun toplam çapı. Elektron milimetrenin trilyonda biri büyüklüğünde. Saniyede 1000 veya 100 bin kilometre hareket yapabiliyor.
Şimdi bakın, kilometre saat evet, hızla hareket ediyor.
Evet, saniyedeki evet, hızı evet. Bu. Şimdi bu bir saniye bakın. Bir saniyede evrendeki bütün elektronlar saniyede 100 bin kilometrelik yaklaşık bir hareket yapıyor. Ne kadarlık bir alanda? Milimetrenin trilyonunda biri büyüklüğünde bir yerde. Muazzam bir şey. Peki çarpışmıyorlar hiç? Bu nasıl oluyor? Bu yani çok büyük bir mucize. Sadece Allah'ın yaratmasıyla, sonsuz aklıyla açıklanabilir. Çünkü evrende bakın 200 milyar galaksi, her birinde 200-300 milyar yıldız var. Hesaplanan atom miktarı 10 üzeri 78. Yani 78 tane sıfırlı bir rakam bu. Biliyorsunuz 12 sıfırda trilyon oluyor. 78 sıfırın adı bilinmiyor. Adı yok yani. O kadar büyük bir rakam. O kadar çok atom var evrende. Her birinin elektronları bu kadar hızlarla çok küçük bir şeyin içerisinde hareket ediyorlar. Muazzam bir hız. En ufak bir çarpışma yok. Hatta bir atomda 100'e yakın elektron olabiliyor. Ve bunların her biri ayrı katmanda. Bakın 7 tane katman oluyor.
Orbital dediklerimiz mi?
Evet, ona yaklaşık bir şey. 7 tane düzlem var. 7 ayrı düzlemde hareket ediyor bunlar. Bir elektron bir düzlemden diğerine çıkabiliyor. Ama bu da çok özel bir durumda oluyor. Eğer elektrona ışığı oluşturan parçacıklar, fotonlar gelip eklenirse elektron bir üst düzeye yükseliyor. Her düzlemde belli sayıda elektron var. Hatta onu hesaplamış bilim adamları. Diyorlar ki 2 çarpı n kare, yani şu anlama geliyor bu. N burada düzlemin sayısına eşit. Mesela birinci düzlemde 2 çarpı n kare olduğuna göre 2 elektron olması gerekiyor. İkinci düzlemde 4 çarpı 2 olacak. Dolayısıyla 8. Bu şekilde gidiyor, böyle devam ediyor. 100'e yakın elektron olan şeyler var, atomlar var. Fakat hiç çarpışma olmuyor. İşte bu sadece şu, yani Allah'ın sonsuz gücünü, değil mi, sonsuz kudretini evet, ortaya koyan çok önemli bir delil.
Evet. Maşallah. Ben Oktay hocam, uygun görürsen atomun ne kadar küçük olduğunu bir örnekle, bir ölçeklemeyle anlatmak istiyorum. Mesela şu elimde gördüğünüz anahtar, anahtar tabii ki atomlardan oluşuyor. Şimdi bu atomları görebiliyor muyuz şu anda? Aslına bakarsanız atomların kendilerini görebilmemiz için bunun dünya boyutuna kadar büyütmemiz gerekiyor bu anahtarı. Şu anki üzerinde bulunduğumuz yer küre çapında bir anahtar olarak düşünün bunu, büyüklük olarak. Yani dünyanın büyüklüğü kadar bir anahtar olduğunu düşünelim, büyütelim ölçek olarak. O zaman atomları görebiliriz. O kadar büyüttüğümüz zaman ne boyutta görürüz? Kiraz taneleri olarak. Kiraz tanelerine bakıyoruz. Çekirdeğini görebilir miyiz? Hayır, göremiyoruz. Çekirdeğini görebilmemiz için o kiraz tanelerinin tekrar büyütmemiz gerekiyor ölçek olarak. Ne kadar olacak? Yaklaşık 1 kilometre çapında bir kiraz diye düşünün bunu. Onun ortasında çekirdeği arayalım. Çekirdeği görebilir miyiz? Hayır. Yine göremiyoruz. Çünkü çekirdek o boyutta bile, o ölçekte bile gözle görülmeyecek kadar küçüklükte, bir toz tanesi kadar en fazla. Yani protondan ve nötrondan bahsettik. Onlar bir toz tanesi kadar yer tutuyorlar. Bu 1 kilometre çapındaki kirazın içinde. Yani neden bahsediyoruz burada? Devasa bir boşluktan bahsediyoruz. Yani yokluktan bahsediyoruz. Yani bizim madde dediğimiz şey, işte üzerine bastığımız, dokunduğumuz, sertliğini hissettiğimiz, ısısını hissettiğimiz madde, yani vurunca ses çıkaran madde, aslında koca bir yokluktan, koca bir boşluktan ibaret. Bu çıkıyor ortaya. Hatta öyle bir şey ki, o kadar sağlam bir yapı ki, ama bütün bunlara rağmen ne yakarak, ne kırarak, dökerek hiçbir şekilde atomu zaten yok edilemiyor. Yani hiçbir şekilde zarar veremiyoruz. Oktar hocam bahsettiği gibi çok kuvvetli nükleer şeyler var, güçler var kendi içinde o atomu bir arada tutan. Bakıyorsunuz o çekirdekle onun yörüngesini, o kirazın kabuğunu diye düşündüğümüz o yörüngesinde hareket eden elektronlar arasındaki o devasa boşluk. Ama çekirdek o elektronu tutuyor, yörüngesinde sabit olarak tutuyor. Değişmiyor, ayrılmıyor, kopmuyor. Yani bir güç var Bu tabii ki Allah'ın sonsuz yaratma gücü, kudreti. Onu bir arada tutan, atomu bir arada tutan o elektromanyetik kuvvetler, güçlü nükleer kuvvet ve zayıf nükleer kuvvet hepsi sonsuz bir güçle maddeyi ayakta tutan Allah'ın yaratmasıyla maddeyi sabit olarak bulabiliyoruz. Yani bu anahtar burada böyle durabiliyorsa ve biz bunu eğsek de büksek de hiçbir şekilde buna zarar veremiyorsak aslında, yani elektronları mesela değiştiremiyoruz, yörüngelerinden bozamıyoruz. Yani atomu, atom bombasını biliyorsunuz ne oluyor orada? Atom bombasıyla füzyon reaksiyonuna girmiş oluyor. Bir atomu ikiye ayırabiliyorsunuz ama iki tane atom oluşmuş oluyor. Yani bozamıyorsunuz oradaki çekim kuvvetlerini. Yapıları bozamıyorsunuz. Güneşte bile bakıyorsunuz füzyon reaksiyonu oluyor. Bir parçalanma oluyor. İşte birleşme oluyor, füzyon oluyor. İki hidrojen atomu birleşip helyuma dönüşüyor. Ve bu şekilde güneş enerji yaymaya devam ediyor. Bir bozulma var mı? Yanma var mı? Hayır. Bir kağıdı bile yaksanız atoma hiçbir şekilde zarar veremiyorsunuz kağıdı veya tahtayı, odunu. Etrafa yayılan, dumanla yayılan atomlar olarak buluyorsunuz kağıdın atomlarını ya da odunun atomlarını. Ya atomları hiçbir şekilde bozamıyorsunuz. Hayır, o kadar sağlam.
Dengesi de bozulmuyor. Yani mesela evet, balyozla vuruyorsunuz atoma, değil mi? Veya bombayla patlatıyorsunuz. O elektronlar yine çarpışmadan çok sakin bir şekilde hareketlerini yapmaya devam ediyorlar. Yani saniyede 100 bin kilometrelik hızlarla. Hiçbir şekilde çarpışmadan, çok çok evet, küçük, aklın kavramasının ötesindeki boşluklarda hareketlerini yapmaya devam ediyorlar. En ufak bir bozulma, dengesinde şaşırma, değil mi? Evet. Kaykılma olmuyor.
Evet. Peki buradan şuraya gelebilir miyiz? Doğada hiçbir şey vardan yok, yoktan var olamaz. Her şey sadece enerji dönüşümüdür. Mesela kağıdı yaktığımızda atomların kaybolmaması, sadece dönüşmesi.
Tam öyle değil bakın. Değil. Şimdi atomun ben size nasıl yaratıldığını anlatayım. O zaman nasıl her şeyin yoktan var olduğunu çok güzel bir şekilde ortaya konacak. Ki bilimsel bunlar açıklamalar. Şimdi evren, kainat biliyorsunuz Big Bang denen, Big Bang büyük patlama anlamına geliyor. 15 milyar yıl önce olduğu düşünülen bir patlamayla, ama tam bir patlama değil bu. Çünkü bütün patlamalar düzensizlik getirir, tahribat yapar. Muazzam bir düzen çıkmıştır ve bütün bildiğimiz madde oluştu. Galaksiler, yıldızlar, gezegenler, dünya ve evren ve canlılar oluştu. Bu şöyle keşfedildi. Onun bir tarihini anlatalım ki izleyicilerimiz de bilsinler. İlk defa olarak Einstein denklemlerinde, ki Allah'a inanan bir bilim adamıydı Einstein. O dönem hakim olan, bakın, statik evren modeli diye bir model var. Evrenin sonsuzdan beri var olduğunu iddia eden materyalistlerin, yani eski Yunan'a kadar giden bir felsefe, materyalizm, Allah'ın varlığını inkar eden, maddenin sonsuz olduğunu iddia eden bir felsefe. Bunun böyle olmadığı ispatlandı. Ama Einstein bunu ilk defa denklemlerinde gördüğünde Allah'a olan inancına rağmen hakim olan bu sistemin içinde bir kozmolojik sabit koyarak uydurmaya çalışıyor o dönemin hakim bu batıl görüşüne. Fakat daha sonra Alexander Friedman ilk defa olarak 1922 yılında, bir Rus fizikçi bu, hesaplarıyla evrenin durağan olmadığını ortaya koydu. George Lemaître denen bir Belçikalı tanınmış bir fizikçi de, ki Allah'a inanan bir rahipti kendisi, aynı zamanda Hristiyan dinler birisi, evrenin bir başlangıcı olduğunu, yani Big Bang denen bir başlangıcı olduğunu ve bu başlangıçtan kalması gereken fosil ışınımların olduğunu hesaplarıyla ortaya koydu. Neyse, bunları uzatmayalım. Daha sonra bunlar Amerikalı bilim adamları tarafından 1965 yılında kanıtlandı ve gönderilen bir uzay uydusuyla da, COBE satellite deniyor buna, NASA 1989 yılında 8 dakika içinde bu fosil ışınları keşfettiler. Bu Big Bang'i kanıtlayan çok önemli delillerden bir tanesi oldu. Diğeri ise 1928 yılında teleskopla Edwin Hubble bütün gök cisimlerinin birbirinden uzaklaştığını keşfetti. Yani ışınlar mora kaydığı zaman gökte Doppler etkisiyle uzaklaşan gök cisimlerinin ışıkları kırmızıya kayıyor. Bize doğru yaklaştığında mora kayıyor. Baktı, hepsi kırmızıya kaydığına göre dedi, bütün evren dedi büyüyor dedi, genişliyor dedi.
Bütün gök cisimleri birbirlerinden uzaklaşıyor.
Evet. Bunlar kesin olarak ispatlandı ve şöyle düşünüldü. Eğer bütün evren genişliyorsa, yeteri kadar zamanla geriye gittiğimiz zaman bütün evrenin tek bir nokta haline toplandığı bir yer olması lazım. Ondan bir an öncesinde de yokluk olması lazım. Yani zamanın, mekanın ve maddenin olmadığı ve bu bugün kesin olarak ispatlandı. Nasıl ispatlandı? Evrenin genişlediği, bak, kozmik fon radyasyonunun bulunmasıyla, arka fon radyasyonunun bulunmasıyla, bütün uzayda eşit olan bir ışınımdır bu aynı zamanda. Hidrojen helyum oranı tam Big Bang ile mutabık olacak şekilde, 15 milyarlık bir başlangıçla mutabık olacak şekilde bulundu uzayda. Artı 2002 yılında da bu ışınların polarize olması gerektiği, Big Bang'den kalan bu ışınların polarize olması gerektiği hesaplanmıştı. Tam da o şekilde olduğu gösterildi teleskoplarla. Dolayısıyla bu kesin olarak kabul ediliyor. Yani bu neyi gösteriyor bize? Evrenin Big Bang ile yoktan var edildiğini. Yoktan var etme demek yaratılmış. Allah tarafından yaratılmış. Ama öyle bir düzenle yaratılıyor ki işte şimdi onu anlatacağım size. Bakın şöyle diyor bilim adamları. Biraz teknik detay verelim de ne kadar böyle kavrama sınırlarında olduğu anlaşılsın. İlk başlangıç anında 10 üzeri eksi 43 saniye deniyor. Şimdi bu saniyenin tamam mı 43 sıfırlı bir biriminde yani 43 haneli bir birimini düşünün saniyenin. Bu katrilyon falan değil böyle yani katrilyon kere katrilyon kere katrilyon kere katrilyon acayip bir rakam bu. En başlangıcında başlıyor. Ondan öncesini bilmiyorlar. Fizik kanunlarının geçerli olduğunu düşünmüyorlar zaten. Ne olduğunu da bilmiyorlar. Burada başlıyor ve ısısı 10 üzeri 36. Bakın 36 tane sıfırlı bir sayı. O anki ısı, düşünülen ısı. Bir 10 üzeri eksi 36'ya gelindiğinde 36 ısı saniye. Evet 36 saniye gelindiğinde birkaç binde birine düşüyor bunun ama inanılmaz derecede yüksek hala. İlk saniyeye gelindiğinde elektronlar oluşmaya başlıyor. İlk elektronlar ortaya çıkıyor. Ve bunların karşısında olan pozitronlar oluşmaya başlıyor. Şimdi bunların arasında öyle bir denge var ki bakın eğer elektronlarla anti elektronlar denen yani onların karşısında olan pozitronlar aynı sayıda olsa ne olur? İkisi birbirine gelince nötralize ediyorlar. Madde yok oluyor. Hiç evren oluşmayacaktı. Evet. Aynı sayıda olsalardı. Eğer pozitronlar fazla olsaydı madde evreni asla oluşmayacaktı. Mutlaka elektronların ama belli bir oranda fazla olması gerekiyor. İşte tam o oranda olmuştur. Mükemmel bir patlamayla elektronlar belli bir miktarda fazla olduğu için bundan daha sonra diğer nötronlar ve protonlar da oluşarak bakın protonlar ve elektronlar da eşit sayıda yaratılmıştır. Bu da çok önemli. Onun için atomlar oluşabiliyor. Evrendeki bu eşitlikten dolayı madde evreni oluşuyor. Fakat Big Bang o kadar hassas bir patlama ki biraz bakın böyle yani trilyonda bir kere trilyonda bir kadar trilyonda bir değişik olsa ya kendi üzerinde toplanıyor hiç açılamıyor. Yani hiç hayat canlılık evren buluşmuyor. Gezegenler yıldızlar oluşmuyor. Ya da biraz fazla olsa bu sefer madde dağılıyor toplanamıyor bir araya yine yıldızlar gezegenler dünya ve hayat oluşmuyordu.
Atom ve elektron da zaten bir arada durmuyor.
Evet. Hiçbir şekilde. Ya bu işte sonsuz bakın sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının ilmiyle, kudretiyle olduğu, sanatıyla olduğu çok açık. Çünkü yani bu her şey tam olması gerektiği gibi. Dört nükleer, mesela dört güç dedik. Zayıf nükleer güç, güçlü nükleer güç, elektromanyetik güç ve yer çekimi hepsi tam olması gerektiği kadar. Yani böyle milimetrenin trilyonunu bile kadar bir değişiklik olduğu takdirde hayat olmuyor. Onun için dedi mesela Cihat Bey.
Zaten yoktan var, vardan yok olmaz dediğim olay sadece insanlar için geçerli olan kısmını evet. Ben söyledim. Yani biz bir atomu yok edemiyoruz ya da yeniden bir atom meydana getiremiyoruz durup dururken.
Bunu atom yok olabiliyor. Bakın eğer olarak mesela parçacıklar birbiriyle evet. Antimadde birleştiği zaman elektronla anti elektron birleştiği zaman yok oluyor mesela. İki atom bölünebiliyor, iki ayrı atom oluşuyor. Birleşip tek bir atom haline gelebiliyor. Madde de antimadde var. Bakın Allah her şeyi çift yarattık diyor. Madde var, antimadde var. Madde ve antimadde birbiriyle reaksiyona girdiği zaman madde yok oluyor.
Şimdi bu söylediğiniz normal bizim gördüğümüz boyutlardaki ölçeklerdeki fizik kanunları çerçevesinde söylediğiniz doğru. Ama aha. Parçacık fiziğine indiğimizde ki elektron mikroskobu keşfedildikten sonra anlaşıldı. İşte atom var, çekirdeği var, çekirdeğinde nötron, proton, hatta protonu da oluşturan elektronu oluşturan kuarklar olduğu anlaşılmış oldu. Ve parçacık fiziği ve buna ait özel kanunlar ortaya çıktı. İşte bu kanunlar çerçevesinde incelediğimizde madde bakıyorsunuz yok olabiliyor antimadde ile karşılaştığında. Veya işte bir atom parçalanıp iki ayrı atoma dönüşebiliyor Oktar Bey'in bahsettiği gibi. Yani bildiğimiz fizik kanunları tamamen değişiyor. Kuantum mekaniği devreye giriyor. Kuantum fiziği o yüzden daha yeni, daha halk arasında çok fazla bilinmeyen ama gerçek olan bir fizik. Evet.
Onu da şey dedim şimdi bakın atomun protonları ve nötronları var, küçük parçaları var. Ama daha küçük parçacıkları olduğu da keşfedildi. Kuark denen parçacıklardan oluşuyor. Mesela bir proton var. Proton demiştik milimetrenin, değil mi? Atom 10 milyarda biri. Proton katrilyonda birine kadar iniyor. Protonlardan da küçük parçacıklar var. Bunlar da milimetrenin 1000 katrilyonda birine eşit büyüklükleri. Yani akıl almaz derece küçük parçacıklardan oluşuyor. Fakat kuarklardan sonra yokluk oluyor. Yani bu da şunu ortaya koyuyor. Madde, bakın eğer materyalistlerin yani Allah'ı inkar eden bu batıl felsefenin iddia ettiği gibi olsa ki değil, yani bunu çok net olarak biliyoruz, sonsuz bölünebilir olması lazım. Siz protonu da böleceksiniz, başka bir madde çıkacak. Onu böleceksiniz. Öyle değil işte. Kuarklara kadar geliyorsunuz. Ondan sonra yokluk var. Yani Allah'ın maddeyi de yokluktan yarattığını görüyoruz aslında. İnşallah.
Yokluk mertebesi.
Bu çok önemli. Tabii. Zaten bakın hocamızın anlattığı bunun hepsini açıklıyor. Şimdi bir kere insan beyninin içinde yaşadığını çok net bir bilimsel gerçek bu. Anlattı hocamız değil mi? Bunu evet. Defalarca. Hatta kitapları var. Hem Atom Mucizesi kitabını okusunlar. Hem de Hayalini Yaradı Madde kitabını okusunlar. Beyine gelen elektrik sinyalleri bakın değil mi? Üç boyutlu bir dünyaya dönüşüyor. Zihnimizin içerisinde. Ses oluyor. Müzik oluyor. Değil mi? Koku oluyor. Tat oluyor. Fakat beyin sadece elektrik sinyalleriyle muhatap. Ve şu kadarcık bir yerde yaşıyoruz biz. Hiçbir zaman onun dışında çıkamayız. Dolayısıyla biz maddenin aslı dışarıda var ama onun aslına hiçbir zaman ulaşamayacağımız bir yapıda. Bilemeyiz yani inşallah. Dolayısıyla bize her şeyi Allah algılatıyor, ruhumuzu algılatıyor. Zaten bunu düşünen, bunu kavrayan bir insan için bütün bu anlattıklarımız anlaşılır hale geliyor. Yani o zaman kuarkların neden nasıl yoktan var olduğunu da kavruyor insan. Evrenin nasıl yoktan var edildiğini de bakın evrenle fizikçiler bunu söylüyor. Teknik bir gerçek bu. Zaman, mekan ve madde üçü yaratılmıştır, yoktan var edilmiştir. Dolayısıyla zaman da, mekan da, madde de insan için vardır. Allah hepsinden münezzehtir bunların. Çünkü öyle bir yaratıcı ki onlar yokken de var ve onları yoktan var ediyor. İnsan için var ediyor. Bu ikinci anlattığımız konu, hocamızın anlattığı konuda hepsini açıklayıcı bir bütünlükte olmuş oluyor. Ama biz tabii iman hakikati olarak devam edelim. Hatta bakın Kur'an'da bunlar, bu bilimsel gerçekleri Allah işaret etmiş. Bir kere Big Bang'den bahsettik. Şöyle getirelim, evet. Big Bang bir kere 1400 sene önce Kur'an'da Allah bildirmiş. Çünkü Big Bang'i yaratan da Allah, Kur'an'ı yaratan da Allah değil mi? Maddeyi, zamanı, mekanı yaratan da Allah. Bakın. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. O gökleri ve yeri yoktan var edendir. En'am suresi 101. ayet. Bakın Allah gökleri ve yeri yani bütün evreni yoktan var ettiğini söylüyor. Bu tam mutabık bilimsel gelişmelerle. Evren 15 milyar yıl önce Big Bang adı verilen büyük patlama ile sıfır hacme sahip bir noktadan yani yoktan var olmuştur. Modern fiziğin ortaya koyduğu bu büyük gerçek Kur'an'da 1400 yıl önceden haber verilmiştir. Devam edelim. Özür dilerim. Bakın bir diğer ayette Allah şöyle buyuruyor. Biz bir teknik sorun oldu, düzeltelim tekrar. Allah diyor ki biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleticiyiz. Evrenin Big Bang'ten itibaren sürekli olarak genişlediğini biraz önce de söyledik. Galaksilerin birbirlerinden uzaklaştığını 1929 yılında astronom Edwin Hubble keşfetmiştir. Ama bakın Allah evreni genişlettiğini 1400 yıl önce Kur'an'da bize bildiriyor. Daha bu bilimsel gelişmeler hiç bilinmiyorken. Dolayısıyla Kur'an'a baktığımızda hakikaten birçok bilimsel gelişme, mesela kara delikler de var Kur'an'da, ona da birazdan değiniriz. Atomun yapısının bu mükemmelliği, hiçbir şekilde değişmemesi, bozulmaması, bunların hepsinin Kur'an'da işaret edildiğini görüyoruz.
Mesela ama, bakın, evet. Atom altı parçacıklardan bile Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl öncesinden haber verilmiş. Sebe suresi 3. ayette Allah şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca hiçbir şey ondan uzak kalmaz. Bundan daha küçük olanı da, daha büyük olanı da istisnasız mutlaka apaçık bir kitapta yazılıdır. Zerreden bahsediliyor, bundan daha küçük olanından da bahsediliyor. Yani atom altı parçacıklardan bahsediliyor. Zerre burada Arapça kelimesi zaten en küçük şey. Yani ulaşılabilen en küçük şey anlamında kullanılıyor. Hatta toz parçacıklar içinde kullanılıyor. Ama bundan daha alt parçacıklar olduğu da belirtilmiş. Yani o dönemde böyle bir şeyin zaten bilinmesi zaten beklenmez. Ama bu Kur'an-ı Kerim'de bahsedilmiş. Bakın başka bir yine Yunus Suresi 61. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yerde ve gökte zerre ağırlanınca hiçbir şey Rabbinden uzakta kalmaz. Uzakta saklı kalmaz. Bunun daha küçüğü de daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. Bakın 1400 yıl öncesinde Allah bize zerreden bahsediyor. Bundan daha da küçük parçaları olduğundan söz ediyor. Arap dünyasının işte çöl ortamında hiçbir şekilde ne mikroskop olduğu malum. Yok öyle bir şey. Ne elektron mikroskobu işte daha 20. yüzyılın sonlarında kullanmaya başlandı. Bu böyle bir bilgi verilmesi tabii ki Kur'an'ın mucizesi olmuş oluyor. Her şeyi yaratan, sonsuz kudretle yaratan Allah'ın kitabı olduğunu kanıtı olmuş oluyor Kur'an-ı Kerim'in.
Bakın Kur'an-ı Kerim'de kuantum fiziğinden de işaret var. Kuantum fiziğine işaret var. Biliyorsunuz kuantum fiziği 20. yüzyılda ortaya konan yeni bir bilim dalı. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği çağda kuantum fiziği ve atom altı parçacıklar bilinmiyordu elbette 1400 sene önce. Kehf suresinin 37 ve 39. ayetlerinde evrenimizi oluşturan temel parçacıkların isimlerine ve ağırlıklarına işaret edilmektedir. Doğrusunu Allah bilir. Bakın şimdi. Nötron kelimesini oluşturan harfler. Arapça nun, t, r ve nun harfleri. Tüm Kur'an-ı Kerim'de baştan sona sadece iki ayette geçmektedir. Bunlardan birisi 18. surenin 39. ayeti. İkincisi ise ayettir. Ve nötron kütlesi bakın burada 18. surenin 39. ayetinde geçiyor. 1839 M olarak ifade edilmektedir. Kehf suresinin 39. ayetinde hem nötron ismine hem de ayet numarasıyla nötronun ağırlığını açıkça işaret edilmektedir. Doğrusunu Allah bilir. Diğer binlerce ayette bu harfler yan yana gelmemekte, tam 18'e 39 numaralı ayette nötron kelimesi ortaya çıkmaktadır. Bakın şimdi devam edelim. Aynı durum proton için de geçerlidir. Proton kelimesini oluşturan harfler, bunlar Arapça B, R, T ve nun harfleri. Bir kere Arapçada P harfi yok. Bu sese denk olan B harfi kullanılmaktadır. Dolayısıyla proton B, R, T ve nun harfleriyle ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de nötrona oranla daha fazla sayıda geçmektedir. Kehf suresinin 37. ayetinde, yani 18. surenin 37. ayette proton kelimesini oluşturan harfler soldan sağa yan yana gelmektedir. Protonun kütlesi ise 1836'dan 1837 arasındaki ME arasındadır ve 1837 ME olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla protonun ağırlığı olan 1837 ME'nin 18'e 37 numaralı ayette geçmesi Kur'an'ın mucizelerinden bir tanesidir. İşte Kur'an'da Allah, bakın Kur'an bir bilim kitabı değil elbette. Ama çok önemli bilimsel, ki bunların çoğu 20. yüzyılda keşfedilen, 20. yüzyılın hatta ikinci yarısında keşfedilen bilimsel gerçeklere Kur'an'da işaretler var. Bu tabi Kur'an'ı yaratanın Allah olduğunu, evreni yaratanın, kuantum fiziğini yaratanın Allah olduğunu kanıtlıyor bize.
Evet, inşallah. Ve bu düzen, yani atomdaki bu düzen, bakıyorsunuz makro düzeyde de aynı şekilde devam ediyor. Bu kusursuz yapı. Bakın bir ayet-i kerime okumak istiyorum yine. Nuh suresi 15. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Görmüyor musunuz? Allah yedi göğü birbirleriyle bir uyum, mutabakat içinde yaratmıştır. Şimdi bakıyorsunuz yedi gök, atomda da aynı şekilde yedi ayrı yörünge var. Elektronların barınabildiği, hareket edebildikleri. Bakıyorsunuz yeryüzünde de yine aynı şekilde atmosferin yedi katmandan oluştuğu saptanmış durumda. Aynı şekilde son olarak yeryüzü katmanlarının da yedi katı olduğu saptandı. Hesaplandı jeolojik olarak.
O da Kur'an'da geçiyor.
Evet, o da Kur'an'da geçiyor. Evet. Yine Furkan suresi 2. ayette zaten geçiyor. Bakın şeytandan Allah'a sınırım. Göklerin ve yerin mülkü onundur. Çocuk edinmemiştir. Ona mülkünde ortak yoktur. Her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş. Belli bir ölçüyle takdir etmiştir. Yani nereye bakarsak bakalım her yerde bir ölçü var. Allah'ın bir takdiriyle bir yaratılma var. Sonsuz gücü ve kudresi olan bir güç tarafından, yaratıcı Allah tarafından. Hep böyle bir sabit, hiç mesela atomu imha edemiyorsunuz. Değil mi? Oktar hocamın bahsettiği gibi yani balyozla vuralım hiçbir şekilde o demir atomu bozulmaz. Hiçbir şekilde değişikliğe uğramaz. Veya işte yine yakalım veya yok etmeye çalışalım hiçbir şekilde imha edemezsiniz atomu. Ne olmuş oluyor burada? Allah'ın sonsuz bir kudretle bozulmamak üzere sağlam bir şekilde yarattığının bilgisi verilmiş oluyor bize. Bu şekilde.
Ve 15 milyar yıldır devam ediyor bu. Yani öyle yani kısa bir süre olan bir şey değil. Bakın 15 milyar yıl önce oluşuyor. Değil mi ilk atomlar? Ve o zamandan beri hiç değişmeden o elektronlar hiç yörüngesini kaybetmeden çekirdeğin etrafında hareket ediyorlar. Şimdi hep beraber düşünelim. Yani muazzam hassas bir denge var. Aklın kavrayabileceği gibi değil. Çekirdeğin çekim gücü ve elektronun çekim gücü ve itim aralarındaki o itme kuvvetleri biraz değişik olsa o elektronlar fırlar gider ya da çekirdeğe gömülür. Madde asla oluşmaz. Fakat o kadar hassas bir dünya değerde ki yani 10 üzeri 79 tane atom evrendeki hepsinde bu şekilde ve hepsinde yani elektronlar hiç bozulmadan hareketlerini muazzam hızlarla yapıyorlar ve hiç çarpışmıyorlar. Ya bu tabii Allah'ın her şeye hakim olduğunu gösteriyor. Yani biz şu anda evrenin 15 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın içindeki herhangi bir atomun elektronun da Allah tarafından kontrol edildiğini gösteriyor, yaratıldığını gösteriyor. Bakın dengeler sırf bununla sınırlı değil. Biraz bakalım evrendeki dengelere. Mesela Güneş'in çapı dünyanın çapının 103 katı. Tam olması gerektiği kadar. Çünkü evet. biraz değişiklik olsa, aradaki oran bozulsa ya da dünyanın güneşe olan uzaklığı biraz farklı olsa hayat hiç olmuyor.
Mesela süpernovalar da aynı şekilde. Süpernovalarla bütün yıldızlar arasındaki mesafelerin de yine belli bir oranda olması gerekiyor. Belli bir uzaklıkta olması gerekiyor. Çünkü mesela yaklaşık 30 milyon mil olarak hesaplanmış süpernovalarla diğer yıldızlar arasındaki mesafe. Çünkü süpernovalardan çıkan ışınlar ve buradaki dağıtılan madde eğer istikrarsız bir şekilde olmuş olsa zaten dünyada ve gezegenimizde zaten hayat mevzubahis olmayabiliyor bu şekilde. Ve diğer yıldızların, diğer gezegenlerin yörüngelerini de etkileyebiliyor aynı zamanda. Süpernovalardaki patlamalar. Bu bile çok hassas bir şekilde ayarlanmış.
Mesela yıldızlar belli bir mesafe aralarında biraz birbirlerine yakın olsalar dünyada yaşam olması imkansız hale geliyor. Evet. Mesela gezegenlerin dönüş hızları var. Bu hızlarda en ufak bir değişiklik olsa dünyanın değil mi güneşin etrafında bir dönüş hızı var. Bir parça bu değişse hayat olmuyor. Dünya ile güneşin arasındaki mesafeyi bir parça değiştirseniz yine hayat olmuyor. Dünyanın kendi etrafında bir dönüşü var değil mi? 24 saatte dönebiliyor. Siz bu süreyi biraz uzatsanız ısı farkları o kadar büyüyor ki hayat olmuyor. Çünkü hayat ancak artı 120 ile eksi 20 derece aralarında oluşabiliyor. Yani bu da çok ufak bir dar bir ısı aralığı. Mesela Merkür'de, Merkür gezegeninde 1000 derecelik ısı farkları oluyor. Hayat olması mümkün değil. İşte dünyanın 23 derecelik eğimi, kendi etrafındaki dönüş hızı ve güneşin etrafındaki yörüngesi ve büyüklüğü hepsi tam olması gerektiği şekilde yaratılmış. Daha büyük olsa zehirli gazları biriktiriyor atmosferde hayat olmuyor. Daha küçük olsa atmosfer oranları yine bozuluyor, yine canlılık olmuyor. Bakın her şey tam olması gerektiği gibi ve alternatifsiz yani başka türlü olamaz. Bu ne anlama gelir? Tabii sonsuz akıl sahibi bir yaratıcı tarafından yaratıldığı anlamına gelir. Yani hiçbir şekilde tesadüf olayı diye bir şey yok. Yani Darwinizmin bütün iddialarını zaten ve materyalizmin kökünden kaldırıp atıyor bu yani, bilimsel deliller.
Yani tesadüfe yer olmadığı anlaşılıyor buradan. Ne atom düzeyinde ne de galaksiler düzeyinde tesadüf kesinlikle konuşulacak bir kelime değil. Yani cümle içinde kullanılacak bir kelime değil. Çünkü bakıyorsunuz dünya güneşin etrafında belli bir yörüngesi var. Biraz daha yakın olsa güneşe aşırı ısıdan dolayı zaten hayat yaşanır bir ortam olmayacak. Biraz daha uzak olsa bu sefer yine çok daha soğuk olacak ve yine hayatla mukabil bir durum olmamış olacak. Bakıyorsunuz dünya ile ay arasındaki mesafe. Şimdi ay dünyanın etrafında bir yörüngede, sabit yörüngede devamlı surette dönüyor. Dünyanın yörüngesinde. Ve bakıyorsunuz çok uzak bir mesafede aslına bakarsanız. Şimdi bu ay biraz daha yakın olsa dünyaya, dünyada gelgitler çok şiddetli hale gelecek. Kasırgalar oluşacak aynı şekilde. Ve yine hayat zaten olmayacak yeryüzünde. Biraz daha uzak olsa ki yani biraz daha yakın olsa zaten dünyanın içine düşüp dünyayla çarpışma durumu da söz konusu. Biraz daha uzak olsa aynı şekilde dünyanın yörüngesinden kopup uzayda gitmesi var. Yine dünyadaki işte kararsız hale dönüşüyor denizlerin varlığı. Ve işte depremler, aynı şekilde kasırgalar yine kontrol dışına çıkmış oluyor. Yani çok hassas bir ayar var. Şunu bir örnekle yine başka bir örnekle göstereyim. Mesela NASA'daki astronomlar veya işte uydu atan bütün işte özelleşti pek çok şirket de var bu konuda. Uydu attıkları zaman uyduyu belli bir kilometrede, yeryüzünden belli bir yükseklikte, belli bir hızda, belli bir yörüngeye oturtmaya çalışırlar. Öyle değil mi? Yani biraz yavaş olsa o yörüngede sabit olarak durmaz. Hızının yani merkez kaç kuvvetiyle dünyanın çekim kuvvetini dengelemek durumundalar. Öyle değil mi? Şimdi bakıyorsunuz ay tam bulunması gereken mesafede bulunması gereken hızda sabit olarak biliyorsunuz. Bu ne demek? Bir mühendislik hesabı değil mi? Yani astronomların mesela attıkları uyduları devamlı surette milim milim işte 15 günlük süreler dahilinde ya da haftalık süreler dahilinde çeşitli roketleri ateşleyerek yine sabit yörüngesinde oturtmaya çalıştıklarını görüyoruz. Yer komuta merkezleri mesela TürkSat da aynı şekilde. Pek çok uydu da yine aynı şekilde. Bakıyorsunuz ay hiçbir şekilde değişmiyor. Hep aynı yörüngesinde sabit devam ediyor. Dünyaya bakıyorsunuz güneşin etrafında kaç kilometrede birdi? 1000 kilometrede 4 milimetre.
28 kilometrede 3 milimetrelik bir sapma gösteriyor.
Evet. 28 kilometrede 3 milimetrelik bir sapma gösteriyor.
Yani milyarlarca, trilyonlarca tonluk dünya.
4 milimetre olsa zaten kopup gidiyor. Uzaya doğru gidiyor dünya. bakıyorsunuz bu da çok hassas bir şekilde ayarlanmış. Yani dünyanın dönüş hızı güneşe olan mesafesiyle koordineli bir şekilde yaratılmış. Ayın da yine aynı şekilde ve bütün gezegenlerinde, güneş sistemindeki bütün şeylerinde, gezegenlerin sabit olarak ayarlanmış hepsi, bozulmayacak şekilde.
Bunları bazen anlatınca insanlara biraz şey geliyor böyle. Ha, o öyle bir yörüngeyle mi dönüyor? Tamam döner yani, aralarındaki çekim gücü demek ki o şekilde. Şimdi bakın öyle değil. Şöyle düşünmek lazım. İki tane şeyi siz birbirine bağlamazsanız, mesela düşünün. Hiç siz bir cismi etrafında döndürebilir misiniz? Döndüremezsiniz. Birbirine bağlı olması lazım. Arada bir bağ olacak ki, mesela iple bağlayacaksınız ki onun etrafında düzgün bir şekilde dönebilsin. Değil mi? İşte güneş, güneşin etrafında dünya milyarlarca sene, bakın 4,5 milyar yıllık bir ömrü var dünyanın. 4,5 milyar yıldır güneşin etrafında 28 kilometrede 3 milimetrelik bir sapma yapıyor. Yani siz bunu hiç kimseye çizdiremezsiniz böyle bir doğru. Buradan havaalanına kadar düşünün, bir çizgi doğru çizilecek. Değil mi? 28 kilometre neredeyse. 3 milimetre sapacak. Bu 3.2 veya 2.8 olduğu zaman, bakın milimetrik değişik bile değil. Yani milimetrenin 5'li bir değişiklik olduğu zaman hayat duruyor. Ve bu kadar değil. Dünya aynı zamanda kendi etrafında da dönüyor aynı sırada. Bu da değil. Bakın bütün güneş galaksiyle birlikte, Samanyolu galaksisi kendi etrafında dönerek hareket ediyorlar. Bizim şu andaki süratimiz ne kadar biliyor musunuz? Saatte 700 bin kilometre hızla hareket ediyoruz biz uzayda, uzay boşluğunda. Bakın en ufak bir sarsıntı, sürati hissediyor muyuz? Arabayla 100 kilometreye çıktığı zaman 150 kilometreye insan, yani çıkmasın da kimse 150 kilometreye. Kullanan bile elleri terler yani, böyle araba sallanmaya başlar değil mi? Çizgiler böyle, trafik çizgileri tek bir çizgi haline gelmeye evet. Başlar. İnsan sürati hisseder. Bakın 700 bin kilometre hızla hareket ediyoruz. En ufak bir düzensizlik yok. Ne dünya fırlayıp uzaya gidiyor, evet. Ne güneşin içine dalıyor. Değil mi? Yani en ufak bir değişiklik olsa, bakın milimetrik değişiklik olsa, anlattım biraz önce, hayat olmuyor zaten yani. Evet. Bu tabii Allah'ın sonsuz yaratma sanatını, değil mi? Sonsuz kudretini gösteriyor ve her an kontrol ettiğini. Yani bir kontrolsüzlük, bir başıboşluk yok. Her şey olması gerektiği şekilde yaratılmış. Bakın dünyanın büyüklüğüyle ilgili bir film hazırlamışlar. Bak, evrenin merkezi değilsin diye, bunun İngilizceden tercümesini göreceksiniz. Şeytandan Allah'a sığınırım. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece ona ol dememizdir. O da hemen oluverir. Hakikaten inşallah Allah ol demesiyle, Big Bang'le bütün evreni, zamanı, mekanı ve maddeyi yoktan var etmiştir. Yani yaratmıştır. Allah şöyle buyuruyor. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Ancak siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Her şey varlığıyla, atom, elektron, proton aslında Allah'ı yüceltiyor. Allah'ın varlığını ispatlıyor ve yüceltiyor. Bakın şimdi Big Bang'in oluşumunu görüyorsunuz. Şimdi bir karşılaştırma yapmışlar. Dünya ne kadar büyüklükte? Bakın. Ölçülerden bahsedeceğim. Kıyasla tabii daha iyi anlaşılıyor bu. Şimdi gösterecek. Ay ile başlayacak. Bakın. Ayın büyüklüğüyle. Ve ondan sonraki büyüklüklerle devam edecek. Bu ay. Ayın büyüklüğü. Dünyaya oranladığınız zaman ayın büyüklüğü bu kadar. Ve Merkür'e oranladığınız zaman, özür dilerim. Merkür'ü Mars'a oranladığınız zaman Mars biraz daha büyük. Venüs Mars'tan da biraz daha büyük. Bakın ay iyice küçülmeye başladı. Dünya bunların dördünden de daha büyük. Bakıyoruz Neptün dünyadan bir hayli daha büyük. Satürn iyice büyüktü. Bakın dünya ne kadar küçülmeye başladı bunların yanında. Jüpiter hepsinden daha büyük. Ve Güneş, değil mi? Bütün gezegenlerden daha büyük. Ama Güneş de orta büyüklükte bir yıldız. Mesela Sirius yıldızı var. Bakın Güneş'e göre ne kadar daha büyük. Hatta başka bir yıldız, bunlara kırmızı devler deniyor. Güneş'e göre ne kadar? Bak Güneş ne kadar küçüldü. Bakın devam ediyoruz. Güneş artık iyice küçüldü. Daha büyük yıldızlar gelmeye başladı. Mesela mavi süper dev. Bakıyorsunuz çok daha büyük bir yıldız geldi. İyice bakın büyüyor yıldızların, değil mi, çapları. Artık Güneş zaten görünmez oldu onların yanında. Yani Güneş'in çok daha büyüğü gezegenler bunlar. Yıldızlar, özür dilerim. Ve kırmızı süper dev. Bilinen en büyük yıldız bu. Şimdi ne kadar büyük olduğunu anlatmak için şöyle bir örnekle örneklendiriyorlar. Üzerinde, bakın dünyanın büyüklüğüne göre büyüklüğü anlamak için, bunun büyüklüğü, çapı 2 milyar 800 milyon kilometre. Şimdi bunun ne kadar büyük olduğunu anlatmak için şöyle bir örnek yapmışlar. Bir uçak düşünelim, jet uçağı. Ne kadarlık hızlarla uçuyor jet uçakları? 900 kilometre saatte bir hızla uçuyorlar. Değil mi? Buradan mesela Avrupa'ya gidiyorsunuz 2 saatte, 3 saatte ya da Amerika'ya 9-10 saatte. Böyle bir uçakla bu yıldızın üzerinde dönmek 1100 sene sürermiş. O kadar büyüklükte. Dolayısıyla zaten yani bir de şöyle düşünün. Dünya bir tane Samanyolu galaksisinin içerisinde. Bu galakside 250 milyar yıldız olduğu düşünülüyor yaklaşık. Samanyolu gibi de 200-300 milyar galaksi var. Evrenin büyüklüğü düşünüldüğünde değil mi? İnsanın aklını kavrama sınırlarının ötesinde ama hocamız şunu da örnek vermişti. Alemlerin Rabbi olan Allah bütün evreni aslında bir herhangi bir atomun elektronunun içinde yaratmış olabilir. Yani dolayısıyla sonsuz alemler yani bizim yaşadığımız bu büyük evren aslında son derece küçük başka evrenlerin içerisinde başka alemlerin içerisinde son derece küçük bir yapısı olabilir. Allah evet. Çünkü sonsuz kudret sahibi.
Şimdi bunları bahsettikten sonra bakın mesela en ünlü bilim adamları ne diyorlar bu konu hakkında? Yani mesela Galilei herkes bilir. Teleskop kullanarak gökyüzüne bakan ilk kişi, astronominin en önde gelen insanlarından birisi. Diyor ki, dünyanın ilk olarak yuvarlak olduğunu söyleyen kişi. Tabiat hiç şüphesiz Allah'ın hiç vazgeçemeyeceğimiz, okunması gereken diğer bir kitabıdır diyor. Yani bilim bakıyorsunuz gerçekten de Allah'ın sonsuz kudretini, sonsuz ilmini ortaya koyan bir kitap olduğu için, bir araştırma alanı olduğu için tabii ki bilim adamları da Allah'a iman ediyorlar. Kepler, Johann Kepler. Yine astronomi bilimin kurucularından başka biri. Diyor ki neden bilim ile uğraştığını soranlara cevap veriyor. Diyor ki yaratıcının eserlerindeki lezzeti tatmak için bilimle uğraşıyorum diyor. Ve devam ediyor. Tabiat kitabına göre biz astronomlar yüce Allah'ın din adamları olduğumuzdan bizim Allah'ın şanını konuşmamız gerekir diyor. Gerçekten de Allah'ın şanını konuşmamak mümkün mü? Yani gezegenlere bakıyorsunuz, galaksilere bakıyorsunuz. İşte süpernovalara bakıyorsunuz, hepsi belli bir düzen içinde yaratılmış, belli mesafeler, yörüngeler. Şimdi Albert Einstein yine günümüzden bir bilim adamı, 20. yüzyılın en önemli bilim adamlarından biri. Diyor ki, derin bir imana sahip olmayan gerçek bir bilim adamı düşünemiyorum. Bu durum şöyle ifade edilebilir, dinsiz bir bilim topaldır diyor. Yine başka bir sözünde, bilimle ciddi şekilde uğraşan herkes tabiat kanunlarında bir ruhun, İnsanlardan daha üstün bir ruhun olduğuna ikna olur. Bu yüzden bilimle uğraşmak insanı dine götürür diyor. Ben kendimi son derece dindar kişiler arasında görüyorum diyor başka bir sözünde. Ve başka bir sözünde gerçek din gerçek hayattır. İnsanın ruhuyla dolu dolu yaşamasıdır diyor. Max Planck kuantum fiziğinden bahsettik. Atomlar ve alt parçacıklarından. İşte bu ünlü bir Alman fizikçi. Bu kuantum fiziğinin kurucularından. Termodinamik yasalar üzerine de çalışmış bilim adamı. Planck sabitini bulan, Planck ışınım yasasını bulan insan diyor ki hangi sahada olursa olsun bilimle ciddi şekilde ilgilenen herkes bilim mabedinin kapısındaki şu yazıyı okuyacaktır. İman et. İman bilim adamlarının vazgeçemeyeceği bir vasıftır diyor. Yani günümüzden bilim adamları da var. Pek çok bilim adamı yine aynı şekilde ifadeler kullanıyorlar çünkü burada yani bu kadar düzeni inceledikten sonra bu insani ilkeyi, anatomik principle'ı gördükten sonra kalkıp da kainatta tesadüf diye bir kavram olduğunu, kaos gibi bir şey, kavramın olabileceğini ifade etmek tamamen akılsızlık olmuş olur. Çünkü burada çok hassas bir ayar var ve bu ifade ediliyor, bu kullanılıyor. Günümüzün bilim adamları da bunu kullanıyor, ünlü fizikçiler var. Bakın ince ayardan bahsediyorlar. Diyorlar ki mesela fizikçi Dr. Carl Giberson. Bu gerçeği şöyle ifade ediyor. Diyor ki son 40 yıldır fizik ve kozmolojideki gelişmeler bilim sözlüğüne tasarım kelimesini geri getirdi. 1960'ların başında fizikçiler insan hayatı için açıkça ince ayar yapılmış bir evrenin örtüsünü aştılar. Evrende hayatın var olmasının kesinlikle olanaksız ve kusursuz bir dengedeki fiziksel faktörlere bağlı olduğunu keşfettiler. Hakikaten bakıyorsunuz insan vücudu. Biz burada şu anda nefes alıp verebiliyorsak bu işte bu kadar hassas ayarın varlığından dolayı biz nefes alıp verebiliyoruz. Kalbimiz atabiliyor, varız. Diğer türlü yaşam mevzubahis olmaz. Ne ozon tabakası yerli yerinde durur. Bakın hepsi hassas bir şekilde ayarlanmış. Ozon tabakasının kalınlığı. Ozon denen bir şeyin varlığı en azından. Oksijen yok yalnızca. Mesela bakıyorsun atmosferin belli bir yüksekliğinde belli bir kalınlıkta ozon tabakası var. Niye? Zararlı ultraviyole ışınları yeryüzüne ulaşmasın ve hayat mümkün olabilsin yeryüzünde diye. Biraz kalın olsa güneş ışınları yeryüzüne yeterince ulaşamıyor. Buzul çağı yaşanıyor yeryüzünde. Biraz ince olsa bu defa zararlı güneş ışınları, ultraviyolenin diğer gama ışınları aynı şekilde yeryüzüne ulaşabiliyor. Yine canlıları yok ediyorlar. Bunun gibi pek çok ayar var. Hepsi sonsuz bir ilimle, kusursuz bir şekilde yaratıldığımızın kanıtı olmuş oluyor.
Tabii yani bir kere bir bilim adamının iman etmemesi, Allah'ın varlığına inanmaması mümkün değil. Bakın daha da örnek verelim. Mesela Anthony Flew diye bir ateist felsefeci var. Anthony Flew gelmiş geçmiş en ünlü ateist. 84 yaşında Allah'ın yarattığını itiraf etti ve bütün dünya medyasında haber oldu bu. Diyor ki önceden ateist olan, daha sonra da yaratılışı kabul eden, bakın Anthony Flew ne demiş? Diyor ki itiraflarda bulunmanın, Big Bang ile ilgili konuşuyor, bulunmanın insan ruhuna iyi geldiğini söylerler. Ben de bir itirafta bulunacağım. Big Bang modeli bir ateist açısından oldukça sıkıntı vericidir. Çünkü bilim dini kaynaklar tarafından savunulan bir iddiayı ispat etmiştir. Evrenin bir başlangıcı olduğu iddiasını. Bakın İngiliz fizikçi Lipson diyor ki, İngiliz fizikçi Lipson, bence bu noktadan daha da ileri gitmek ve tek kabul edilebilir açıklamanın yaratılış olduğunu onaylamak zorundayız. Bunun ben dahil çoğu fizikçi için son derece itici olduğunun farkındayım. Ama eğer deneysel kanıtlar bir teoriyi destekliyorsa bu teoriyi sırf hoşumuza gitmediği için reddetmemeliyiz. Big Bang için söylüyor bunu. Bakın Nobel ödüllü fizikçi Arno Penzias, söylemiştim Arno Penzias ile Robert Wilson Big Bang'i ispatlayan, delili bulan iki bilim adamı Nobel ödülü alıyorlar. Diyor ki Arno Penzias, astronomi bizi hiç yoktan yaratılmış, çok hassas bir dengesi olan, hayat için tam gerekli şartların oluşmasına ihtiyacı olan ve doğaüstü bir plana dayanan bir evrene götürüyor. Bakın hepsi yaratıldığını söylüyorlar. Devam edelim. Mesela Paul Davis var. Diyor ki, bu da çok ünlü bir astronom ve fizikçi. Çok küçük sayısal değişikliklere hassas olan evrenin şu andaki yapısının çok dikkatli bir bilinç tarafından ortaya çıkarıldığına karşı çıkmak çok zordur. Doğanın en temel dengelerindeki hassas sayısal dengeler kozmik bir tasarımın varlığını kabul etmek için oldukça güçlü bir delildir. Ya bu önemli, çok uzun bir liste var. Hepsi kabul etmek, yani kabul ediyor. Çünkü Big Bang demek, yani bir şey yoktan var edilmişse yaratılmış demektir. Bu materyalizmi ortadan kaldırıyor, maddenin mutlak olduğunu bir kere. Maddenin Allah tarafından yaratıldığını, Allah dilerse yaratmayı da durdurur, kaldırabilir de maddeyi. Onun için hani siz sormuştunuz ya demin, yoktan var olup yok, vardan yok olamaz mı diye. Olur, olur mu yani? Madde Allah yoktan var ediyor. Dilediği yanları kaldırır maddeyi zaten. Evet. Yani fiziksel örnekleri de var. Madde antimaddeyle çarpışınca mesela yok oluyor. Hı hı. Ayrıca bilimsel gelişmeler, biyoloji bilim dalı mesela, genetikten gelen paleontoloji, mikrobiyoloji, bunların hepsi Darwinizm ortadan kaldırdı. Çünkü yani hiçbir şeyin tesadüfen olmadığı, bir proteinin bile oluşması için, bakın hocamızın çok üzerinde durduğu bir konu ve dünyada hiç kimse cevap veremiyor buna. Darwinizm ortadan kaldıran çok önemli bir delil. Bir protein oluşması için mutlaka başka proteinler, daha da önemlisi tam bir hücre gerekiyor. Bitti. Yani Darwinizm o zaman kökünden yok oluyor. Çünkü bir protein bile tesadüfen oluşamıyorsa, değil mi? Milyonlarca çeşit canlı nasıl oluşsun? Değil mi hücreler? Hücre olması gerekiyor yani protein olması için. Ayrıca 350 milyon fosil var. Darwinizmi kesinlikle kökünden kaldırıyor. Çünkü her bir türün birdenbire eksiksiz ortaya çıktığını ve milyonlarca yıl hiç değişmediğini gösteriyor. Darwinizm iddia ettiği ara geçiş formlarının hiçbiri yok. Yani hem Darwinizm hem materyalizm tarihe gömüldü. Yani bunlar dünya tarihinin en büyük fitneleriydi. Ki 350 milyon insanın ölümüne gidecek çok büyük fitnelere sebep oldular. Bu bilimsel gelişmeler, bakın Big Bang görüyorsunuz, bilim adamları bunların hepsi, yani çoğu daha doğrusu ateistti bir zamanlar. Ama Big Bang'in kanıtlanmasıyla hep söylüyorlar, yani mümkün değil diyorlar Allah'ın varlığını inkar etmemiz Big Bang'in delilleriyle. Çok açık, evet, bir şekilde.
Ve hiçbir şekilde bir çelişki göremiyoruz, bir uygunsuzluk göremiyoruz. Yani nereye bakarsak bakalım, fizikte de, fiziğin kuralları da bunu gösteriyor. Biyolojinin içindeki incelemeler, araştırmalar, canlıların mikrobiyolojik incelemeleri, işte histolojik incelemeler, çok detaylı incelemeler, hep kesinlikle bir uyum gösteriyor. Karşımıza çıkan bu. Bakın bir Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti kerimede Allah şöyle buyuruyor. Mülk Suresi 3 ve 4. ayetlerde, şeytandan Allah'a sığınırım. O, biri diğeriyle tam bir uyum, mutabakat içinde 7 gök yaratmış olandır. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık, bozukluk ve çarpıklık görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir. O göz, umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. Gerçekten de bakıyoruz. atom içindeki şeyler, o etkileşimler, elektronların dönüş hızları bakıyorsunuz hep sabit. Bir bozulma yok kesinlikle. Bir çarpıklık yok. Yani yaprağa bakıyorsunuz, fotosentez denen bir reaksiyonla enerji üretiyor. Bu bir düzen. Bir tasarımdan, bir yaratılıştan, bir plan program dahilindeki kusursuz bir yaratılıştan kaynaklanan bir reaksiyon, bir ürünü sonuçta değil mi? Enerji üretmek amacıyla bakıyorsunuz güneşten gelen ultraviyole ışınlarını kendi içinde karbon temelli olarak enerjiye çeviriyor. Diğer tarafta bakıyorsunuz insanın vücudundaki işte mesela şekerle karşılaşınca pankreasın nasıl insülin ürettiği. Apayrı bir düzen. Beyindeki elektrik sinyallerinin hangi nörondan, hangi nörona, hangi beyin sapına nasıl seyahat edeceği hassas bir şekilde ayarlanmış. Kusursuz bir düzen var. Kainata bakıyorsunuz yine aynı şekilde. Dünyanın üzerindeki işte elektromanyetik alan, bakıyorsunuz asteroidleri nasıl uzaklaştırıyor, saptırıyor kendine yeryüzüne düşmekten. O da bir ayar. Her yerde bir ayar, kusursuz bir tasarım ve yaratılış çıkıyor karşımıza.
Tabii şimdi Cihat Hocam'ın dediği plan ve program anlaşılması açısından, yoksa Allah'ın bir plan ve program yapmaya ihtiyacı yok. Allah ol demesiyle yaratıyor. Şimdi bakın mesela atomun sağlamlığından bahsetmiştik bir ve elektronun yörüngelerinden. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Dağları görürsün de donmuş sanırsın. Oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Her şeyi, bakın her şeyi diyor Allah, sapasağlam ve yerli yerinde yapan Allah'ın sanatıdır bu. Şüphesiz o işlediklerinizden haberdardır. Bakın her şeyi sapasağlam. Biraz önce bahsettik. Hakikaten atom o kadar sağlam bir yapısı var ki ne yaparsanız yapın o elektronlar yörüngelerini mümkün değil değiştiremiyorsunuz. Çok özel böyle başka parçacıklarla müdahale gerekiyor. Onun dışında balyozla da vursanız, bombayla da patlatsanız, yaksanız, üstüne çıkıp tepinseniz hiç fark etmiyor. 15 milyar yıl boyunca nasıl düzenleri korunuyorsa aynı şekilde sapasağlam evet. korunuyor. Allah'ın ayette bildirdiği gibi.
Oktar Hocam, dilersen evet. bir kısa bir ara verelim. Evet. Sayın Adnan Oktar da birazdan yayınımıza katılacak zaten.
Evet.
Uygun görseniz. Kısa bir aradan sonra birlikte tekrar olacağız. Birlikte olacağız.